Ayrım 32.
Bu mektup Samsun'da münteşir Büyük Cihat gazetesinde intişar etmiştir. Müfterilerin tahrikatı ile Samsun'da muhakeme açılmasına vesile olmuştur. Muhakeme beraat ile neticelenmiştir. Âlem-i İslam'ın halaskârı, ehli imanın sertacı, Risale-i Nur'un tercümanı üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine. Bu defa dindar demokratların delaletiyle Afyon Mahkemesince Risale-i Nur'un serbestiyetine bütün risale, mektup ve mecmualarının suç mevzu teşkil etmediğinden iadelerine karar verilmesini, senelerce evvel ilan ettiğiniz Risale-i Nur benim değil, Kur'an'ın malıdır, Kur'an'ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır, Kur'an ise Arş-ı Azam'la bağlanmıştır. Kimin haddi var ki onu oradan söküp atsın diye olan hakikatli beyanatınızın açık bir tezahürü ve bu ulvi hizmetinizin ilahi ve Kur'ani olduğunun parlak bir delili bilerek bu beraat kararının âlem-i İslam'ın ve bahusus bu millet-i İslamiyenin saadetlerinin başlangıcı olması itibariyle başta bütün varlığıyla bu zaferleri bekleyen ve Nur ailesine reis ve hakikatlar deryasına kaptan tayin edilen ve zulmet-i küfürle tuğyan etmiş insanlığa hadi ihsan olunan aziz sevgili üstadımız ve buna vesile olmakla ehli imanı kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar demokratları ve adil heyet-i hakimeyi sonsuz minnetlerle tebrik eder ve arz ederiz ki uzun senelerden beri terakki ve tealisi için çalıştığınız ve uğrunda fedai nefsü can eylediğiniz hakikat-ı Kur'aniyenin bugün bütün bir memleket, bir millet çapında ehli imanın kalplerine sürurlar getirerek fevkalade inkişafı hizmetine memur kılındığınız ve bilfiil muvaffak olduğunuz kutsi dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve parlak olduğunu güneş gibi ispat ediyor. 25-30 seneden beri bütün manilere ve sıkıntılara rağmen bu kadar sabır ve metanetiniz ve Kur'an'dan kalbi münevverinize gelen Risale-i Nur'un neşri cihetinde bu harika hizmet ve mücahedeleriniz istikbalin nesillerine ve İslam'ın kahraman mücahitlerine bir numune-i iktida ve imtisal oluyor. Kur'an güneşinin sönmeyen nurları ve ebedi lemaları olan nur şuaları ile cehlü dalalet karanlıklarını izale ederek milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp ehli imanı kendinize minnettar ettiniz. Bu vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak sizin bu hizmetinizi, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Ebediyet alemine göç eylediğinizde dahi sizin bu hizmetiniz bir çekirdek olup ondan fışkıran bir şecere-i âliye her tarafı kaplayacak ve o nur ağacının etrafına toplanan büyük cemaatler ve Risale-i Nur'un yükselen ebedi şuaları o hizmetinizi ilelebet ve daha parlak ve daha şaşalı idame edecekler. Siz Risale-i Nur'un tercümanı haysiyetiyle ve bu iman hizmetinizin İslam ufuklarında parlaması cihetiyle bu asrın bir hidayet serdarısınız. Kur'an-ı Kerim'in 14. asr-ı Muhammedi'deki aleyhissalatu vesselam aziz dellalı ve o müthiş zamanın müthiş zulümatına karşı nuru Kur'an'la mukabele eden büyük fedakârı ve Risale-i Nur'un yüz binler nüshalarını yüz binler talebelerinin kalemleriyle her tarafta neşredip dinsizliğe ve küfr-ü mutlaka karşı bir sedd-i Kur'ani tesis eden muhteşem kahraman sevgili üstadımız. Âlemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanlığa selamet ve teselliler bahşeden bu mukaddes hizmetinizle ehli imana zuhurunu müjde verip ispat ettiğiniz ve emareleri gözükmeye başlayan ve bütün kıtalara şamil hakimiyet-i İslamiyenin nurlu ve büyük bayramını bütün ruhumuzla tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan uzun ömürlerinize dualar eder, ellerinizden tazimle öperiz. Ankara Üniversitesi Nur talebelerinden İsmail, Salih, Atıf, Ahmet, Ziya, Mehmet, Abdullah. Üstad Said Nursi'nin Isparta'da ikametleri. 1953 senesi yaz aylarında Üstad Emirdağ'dan Isparta'ya geldi. Isparta'da pek çok sadık talebeleri vardı. Daha evvel gönderdiği mektuplarında Isparta'yı taşıyla toprağıyla mübarek olarak tavsif ediyor ve Risale-i Nur'un zuhuru ve intişarı ile vücut bulan manevi hayatının idamesine en kuvvetli medar Isparta olduğunu beyan buyuruyordu. Filhakika Isparta, üstadın bu iltifatına layık olduğunu uzun senelerdeki hadiselerin şehadetiyle ispat etmiş ve göstermiştir. Çünkü Risale-i Nur'un birinci medresesi ve telif yeri olan Barla, Isparta'nın bir nahiyesidir. Risale-i Nur'un büyük mecmuaları burada telif edilmiştir. Risale-i Nur'u binler kalemlerle en korkulu zamanlarda yazıp neşredenler, Isparta ve köylerindeki talebelerdir. Misal olarak Sav köyünü göstermek kâfidir. Üstad Kastamonu'da bulunduğu zaman, Isparta'nın yalnız Sav köyünde 1000 kadar kalem senelerce nurları yazmış, çoğaltılmasında çalışmıştır. Her birisi birer vilayet kadar, belki daha ziyade Risale-i Nur'a alaka gösteren ve nurların yayılmasında birer santral misüllü çalışan nur merkezleri Isparta'dadır. Gül ve nur fabrikaları ve bunların etrafında Medrese-i Nuriye şakirtleri, mübarekler heyeti hep Isparta vilayeti dahilindedir. Hem her birisi hizmet-i Kur'aniye itibariyle birer kutup hükmünde olan nur talebelerinin medar-ı iftihar büyük kardeşleri de yine Ispartalıdırlar. Hem Isparta Adliyesi ve Emniyeti daima nurlara insafla muamele etmiştir. Üstad, Isparta Adliyesi'ne çok defa dua etmiş, sair vilayetlere bu noktada da Isparta'yı hüsnü misal göstermiştir. Bu ve bu gibi sebepler tahtında üstad, ahir ömrünü Isparta'da geçirmek, ölümünü oradaki mübarek sadık kardeşlerinin arasında karşılamak, mezarını Isparta'da Sav'da veya Barla'da vasiyet etmek üzere Isparta'ya geldi. Kira ile bir eve yerleşti, yanında 4-5 talebesi vardı. Bu talebeleriyle üstad, hususi dershane-i nuriyesini vücuda getirmişti. Isparta'daki hayatından muhtelif safhalar. Mahkeme safahatı. Afyon Mahkemesi tarafından kitaplar serbest bırakılmadan, Malatya hadisesi münasebetiyle bazı vilayet ve kasabalarda taharriler yapıldı, mahkemeler açıldı. Ez cümle, Mersin'de, Rize'de, Diyarbakır'da nurlar ve nurcular aleyhine dava açıldı. Neticede mahkemeler beraat verdi, birçok vilayetlerde yapılan taharriler ve soruşturmalar ile nurcular aleyhine umumi bir dava açılması için Isparta Müdde-i Umumiliği harekete geçti. 80'i mütecaviz nur talebesi hakkında iddianame hazırlandı ve dosya sorgu hakimliğine tevdi edildi. Emniyetin pek çok gizli mensupları, nur talebeleri arasında dolaşmaya, her hareketlerini kontrola başladılar. Ankara, İstanbul, Adapazarı, Safranbolu, Karabük, Dinar, İnebolu, Van gibi yerlerde araştırmalar, sorgular yapıldı. Yapılan bütün tetkikat ve tahariler neticesi, vatan, millet aleyhinde zerre kadar bir hareket bulunmayıp, bilakis her vatandaşın göğsünü iftiharla kabartacak ilmi, imani, vatani hizmetler, ahlaki gayret ve faaliyetler ile hareket ettikleri, Risale-i Nur'u okumak, okutmak ve neşrine çalışmaktan başka bir gaye ve maksatları bulunmadığı anlaşılmasıyla, nurcularda suç bulamıyoruz, medar-ı mesuliyet bir hareket ve faaliyetleri görülmemiştir diye umumen kanaat getirildi. Bu soruşturmalar, Risale-i Nur'un hakkaniyetinin anlaşılmasına vesile oldu. Neticede, nurların beraatine karar verildi. Urfa ve Diyarbakır'daki faal nur talebeleri birer medrese-i nuriye kurdular. Risale-i Nur'u her sınıf halktan, bilhassa talebelerden, gençlerden gelen cemaate okumak suretiyle ilmi derslere başladılar. Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun şerefini ihya ettiler. Şark havalisinde büyük hizmet-i imaniye ifa olundu. Bir aralık Diyarbakır'da orada nurlarla imana ve Kur'an'a hizmet eden faal bir nur talebesi aleyhine dava açıldı, beraatle neticelendi, müminlerin sürur ve minnettarlığına vesile oldu. Afyon'da da devam eden mahkeme neticelendi, 1956 tarihinde Risale-i Nur'u inceleyen Diyanet İşleri Müşavere Kurulu, verdiği bir raporla, Risale-i Nur'un iman ve ahlaki tekemmülata hizmet hususundaki vasfını ilan etti. Afyon Mahkemesi de bu rapora istinaden, Risale-i Nur eserlerinin beraatine ve serbestiyetine karar verdi, hüküm kat'ileşti. Afyon Mahkemesi'nin beraat kararından sonra, Isparta Sorgu Hakimliği de men-i muhakeme kararı verdi. Böylece Risale-i Nur, birçok adli süzgeçlerden geçerek, umumi ve külli bir serbestiyet ve hüsnü kabule mazhar oldu. Nurların neşri, Anadolu'nun birçok yerlerinde nurlara hizmet devam etmekle beraber, bilhassa Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Urfa medrese-i nuriyeleri yalnız bulundukları muhitte değil, çok geniş bir sahada hizmet-i imaniyede bulundular. Bu hizmetleri yalnız bir kişi değil, bir merkez değil, yalnız malum şahıslar değil, hizmet-i Kur'aniye olduğu için pek çok vecihlerde, pek çok zatlar tarafından ifa edildi. İsmi bilinmeyen nice halis talebeler, sadık müminler bu hizmet-i kutsiyede çalıştılar. Nur-u Muhammedi'nin yayılmasına gayret ettiler. Ankara'da üniversiteli talebeler ve muhterem hamiyetperver zatlar, Risale-i Nur mecmualarını matbaalarda tab ile her tarafa neşrine, bilhassa yeni harfle istifadeye muntazır kitlenin ellerine ulaşmasına çalıştılar. Risale-i Nur'un külli neşriyatını gençliğin, mekteplerin deruhte etmeleri, bu hususta büyük fedakarlık göstermeleri ise, bu millet ve vatan için büyük bir saadet oldu. Çünkü hiçbir şahsi menfaat talep etmeden ve yalnız rızayı ilahi için hareket etmeleri, onların bu asil milletin hakiki evlatları olduğunu gösterdi. Üstadın Barla'ya gidişi. Üstad Barla'dan 25 sene evvel ayrılmış ve o zamana kadar hiç gitmemişti. Barla ile kendi Nurs köyünden ziyade alakadardı. Çünkü hayat-ı maneviyesi olan Risale-i Nur burada telif edilmeye başlamıştı. Kur'an-ı Hakîm'in hidayet nurlarını temsil eden sözler ve mektubat ve lemaat-ı nuriye buradan etrafa yayılmıştı. Bu itibarla Barla, Risale-i Nur dershanesinin ilk merkeziydi. Barla'daki hayatı gerçi nefi ve inziva içinde ve tarassut altında geçmekle acıydı. Fakat Risale-i Nur hakikatlarının telif yeri olduğundan, üstadın en tatlı ve şirin hayatı da yine Barla hayatıdır denilebilir. Bu defa Barla'ya nefi ile değil, hapis ile değil, kendi rızası ile ve serbest olarak gidiyordu. Güzel bir bahar günü Barla'ya geldi. Barla'daki talebelerinin mühim bir kısmı üstadı karşıladılar. Üstad 8 senelik ikametgahı olan Medrese-i Nuriyesine yaklaşırken kendini tutamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Haşmetli çınar ağacı da adeta kendisini selamlıyordu. Bir vakitler, yani Barla'da 8 sene ikametten sonra Isparta'ya celbedilmişti. O zamanki gidişinde mübarek çınar ağacı üstadı manen teşcih etmiş, haşmetli kanatları olan dallarının Cenab-ı Hakk'a olan secdevari ubudiyetiyle üstadı uğurlamıştı. Bu defa da yine uzun bir müfarakattan sonra tekrar üstada kavuşmanın süruru içinde Halik-i Rahman'a secde-i şükrana kapanıyordu. Üstad o mübarek çınar ağacına sarılmış, yanındaki talebelerine ve ahaliye kendisini yalnız bırakmalarını söylemişti. Zaten gözyaşlarını tutamıyordu. Sonra Nur dershanesi olan odasına girdi ve 2 saat kadar kaldı. Hazin ağlayışı dışarıdan işitiliyordu. Evet, şüphesiz rahmet-i ilahiyenin nihayetsiz tecellilerine mazhardı. Bir zamanlar Şarkî Anadolu'dan Isparta havalisine sürülmüştü. Isparta'dan da dağlar arasındaki Barla nahiyesine nefyedilmişti. Burada ölüp gidecekti. Eski tarihçi hayatının şehadetiyle çok kahraman ve fedakar olan bu zat, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in hakikatlarını benimseyen, ferdi ve millî saadeti, İslamiyet hakikatlarına sarılmakta gören ve bunu haykıran ve delail-i akliye ile ilim meydanına çıkan bir kimseydi. 3 devir geçirmiş, cebbar kumandanlara boyun eğmemiş, kutsi davasından dönmemiş, yaralanmış, zehirlenmiş, ölmemiş, dağlar gibi hadiselerin dalgalarından yılmamıştı. Milletleri, kavimleri içine alan, zihniyet ve telakkileri değiştiren, asr-ı hazırın cereyanları, bu zatı Kur'an ve iman davasındaki yolundan çevirememişti. O, ruhundaki şecaat-ı imaniye ile kat'î inanıyordu ki, dava ettiği hakikat bir gün milletçe benimsenecek, bir sayit, binler belki 100 binler sayit olacak. İnsanlık camiasında neşrettiği hakaik-i imaniyenin fütuhatı ve inkişafı başlayacak ve afak-ı İslam'ı saran zulmet bulutları, Kur'an'dan eline verilen bu meş'ale-i hidayetle dağıtılacak. Ölmeye yüz tutmuş zannedilen iman ruhu yeniden canlanacak, canlara can katacak. Manen ölmeye yüz tutan milleti İslamiye'yi ihya edecek, aleme efendi olan İslamiyet'in, biiznillah cihana efendiliğinin maddi manevi mübeşşiri olacaktı. İşte bu kutsi hakikatin hamili ve naşiri olan ve hakikatta bugünkü meşeriyetin medar-ı iftiharı bulunan bu aziz zat, din düşmanlarının planıyla vaktiyle bu beldeye gönderilmiş, Anadolu'da tesis ettirilen rejimin aleyhinde bulunmasına, fiili müdahalesine mümanaat olunmuştu. Heyhat, esasen kendisi siyasetten çekilmişti. Ehli dünyanın dünyasına karışmıyordu. O, istikbali nurlandıracak bir hakikatin telif ve neşrine çalışıyordu. Kainatın sahibi ve hadiselerin mutasarrıfı olan Allah, onun hamisi, muini ve yardımcısıydı. İşte 30 sene sonra tekrar Barla'ya döndüğü zaman, hizmet-i imaniyesinde nail olduğu büyük ikramları, inayetleri düşünerek, müşahede ederek mesrur oldu ve sürurundan ağlıyordu, secde-i şükrana varıyordu. Hâli hazırda Üstad Isparta'da ikamet eder. Bazen Emir Dağı'na, bazen Barla'ya gider. Buraları Risale-i Nur'un telif ve inkişaf merkezleri olduğu için ruhen çok alakadardır. Hem kendisi 90 yaşına yaklaştığı ve birçok defalar zehirlendiği için rahatsızdır. Hastalığı tarif edilmeyecek derecede ağırdır ve şiddetlidir. Ruhen hissiyatı kuvvetli ve alem, bahusus alemi İslam, bilhassa Risale-i Nur dairesi, vücud-u manevisi hükmünde olduğundan, her iki vücudundaki ızdırap şedittir. Gerçi talebelerinin duaları ve neşri envar imaniye o ızdırabına bir merhem ve deva ise de, yine de pek vasi şefkati itibariyle zaman zaman ızdırabı şiddetlenmektedir. Bu itibarla tebdil-i havaya çok muhtaçtır. Bir yerde fazla kalamıyor, tebdil-i havaya çıktığı zaman hastalığı kısmen azalıyor, rahat nefes alabiliyor. Üstad Risale-i Nur kesretle intişar ettiğinden ve her yerde pek çok nur talebeleri mevcut olduğundan halklarla konuşmayı tamamıyla terk etmiştir. Risale-i Nur benimle sohbetten 10 derece ziyade faydalıdır deyip ziyaretçi de kabul etmemektedir. Hatta yanındaki talebeleriyle dahi zaruret halinde konuşmaktadır. Artık hayatının son safhasına geldiğini söylemekte, daima içinde yaşadığı ayı çıkarabileceğinden şüphe eder bir vaziyette ecelini beklemektedir. Nurların neşriyatından memnun ve müteşekkirdir. Millet ve devletçe, İslamiyet ve saadet yolunda atılan her adımı takdir ve tasviple karşılamakta, hak yolunda yürüyen, İslami şairi ihya edenlere dua etmektedir. Aynı zamanda, âlem-i İslam'ın maddeten ve manen selamet ve saadetini dilemekte ve bu yolda girişilen dahil ve hariçteki gayretlerden hadsiz derecede sevinç ve memnuniyet duymaktadır. Risale-i Nur'u Kur'an-ı Hakîm'in bu zamana mahsus bir mucizesi bilmekte, bu vatanı komünizm tehlikesinden Risale-i Nur'daki hakikat-ı Kur'aniye muhafaza ettiğini beyan etmekte ve âlem-i İslam'la hakiki kardeşliğe ve uhuvvete ve ittifaka medar olacağını, dünyevi ve uhrevi saadetimizin bu hakikata yapışmamızda bulunduğunu duyurmaktadır. Risale-i Nur'un Anadolu'dan başka diğer Müslüman memleketlerde yayılmasının elzem olduğu kanaatindedir. Siyasi gayret ve faaliyetlerden evvel, Risale-i Nur'un neşrolmasının daha menfaatlar olacağını ihbar etmektedir.